Ayrım 4.
Belleğimin en uç noktasının gizli kalmış köşelerinden birinde, öfkeli havlamalar ve ışık demeti halinde çakan, gerçekten bencil miydi erkeklerimiz? Yoksa onları ta bebekliğinden beri şımartıp, ben bencilliklerinin kölesi yapan biz kadınlar değil miydik? Vermediklerimizi onlardan istemeye hakkımız var mıydı bizim? Hayır. Ah biz köle ruhlu kadınlar. Ana ve eş olarak erkek egoizmini sevgimizle besleyip bağrımızda yaşartıyor. Sonra da gözlerini sildikten sonra yeniden kırık dökük sözlerle konuşmaya başladı. Eşim iyi insan ancak yontulmadık bir odun. Der demez dudaklarımdan palas pandıras boşanıverdi gülücükler. Merakla yüzüme bakıp neye gülüyorsun dedi. Neye olacak sana tabii. Kim dedi sana ormana gir de koca olarak bir kütüğü seç diye ha? Haklısın dedi. Eski yaşamın son sesi gibiydi. Sonra o da güldü. Ama gülüşü buruktu. Gülme odada sere serpe dolaşan hüznün ayağına çelme takıp fiyakasını bozdu ve onu içimizden öteledi biraz. İçerinin somurtan yüzünü gevşetti, bunaltıcı havasını tatlı bahar yeli gibi dağıttı. Konu hassas, Latife duyarlıydı. Ona nasıl yardımcı olabilirdim şimdi? Hani derler ya, bekara karı boşaması kolaydır diye. Bana kalsa ama. Yıllardan beri ilk kez yatak odasının gizini paylaşmak istiyordu benimle. Ürktüm birden. Latife bile olsa başkalarının yatak odasına burnumu sokmak ha. Tanrı esirgesin. Hasan neden doktorun uyarılarına dikkate almıyor? Niçin de ona karşı bu denli duyarsızlığı? Sorularına yanıt arıyordu beynim. Sonra ona, onu hiç tanıyamamışım dedim, yazıklar olsun. İnsan göründüğü gibi olmuyor demek. Hem niçin? Bununla kalsa yine iyi ama dedi. Bir süre sustu ve sonra tutturdu. İmam nikahıyla evleneceğim. Ya razı olursun ya da diye. Biri var besbelli. Geçmişte onun için babama direndiğim gibi bugün de isteğine direnip karşı çıkınca da gözlerinin yaşını sildikten sonra sözlerini aynı şeyi başka kadına yapsa hapislerde çürür. Ama yapan kocası olursa kadının artık ondan da nefret ediyorum. Onun Hasan'ı bu kadar kudurtan yataktaki tepkisizliğim diye bitirdi sözünü. Anlattıklarından çok anlatamadıklarından dehşete kapılmıştım. Yine de insan oldu. Bilirsin karı koca arasına girilmez dedim. Konuşmak bana düşmez ama sen hastasın, o sağlıklı. Onun yerinde sen olsan ne yapardın? Karlı dağdan kopan çığın altında kalmış gibi dondu bir an. Yaşamı oluşturan sonsuz dakikalar içinde dalıp gitti. Bana saatler gibi uzun gelen birkaç dakikacık sessizlikten sonra gri bir sesle "Biliyorum," dedi. "İkimiz için de zor. Bu yüzden saygıyla karşıladım şimdiye değin isteklerini. Çünkü o kütüğü seviyorum ben. Ama yaşamak da. İstediğim tek şey onca yılın hatırına birkaç yılcık özveri sadece." İkisi de haklıydı aslında. Yazgısı hasta bedenine işlenmiş bu kırgın kadına ne söyleyebilirdim ki? Yine de "Bunları bir daha Hasan'la konuş. Bence en iyi çözüm bu." Işık hızıyla zihnimden, dayananların gücüyle çözülenlerin zayıflığı arasında akılcı ölçütleri temel alan bir çözüm üretilmeliydi. Ama nasıl? Düşüncesi geçerken o, "Konuşmak ha," dedi. "Dinlemiyor bile. Odunum da odunum deyip duruyor. Boşanmak asla. Ne çocuklarımın rızkına kimseyi ortak ederim, ne de üzerime kuma getirmesine razı olurum. Hangi çağda yaşıyoruz? Velhasıl ne yapacağımı bilmiyorum. Dayanamıyorum da." "Haklısın," dedim. "Ama göz ardı ettiğim bir gerçek var. Yaşanılması gereken cinsellik. Bu zor dönemi kırılıp incitmeden atlatacak bir çözüm bulmalısın. Sakın unutma. En iyi çözümü siz üretebilirsiniz. Başkası değil." Kabaran denizin ağaç ve kumsala doğru ilerleyen azgın dalgaları gibi başlayan ağlama kısacık anda krize dönüştü. Kumsala vurmuş balık gibi çırpınıyordu karşımda. Narin bedeni ansızın kasılıverdi. Ne yapacağımı bilemediğimden elim ayağım birbirine dolaştı. Bir kuruşu gidip odadan kolonyayı getirdim ve şakaklarını bileklerini ovmayı akıl edebildim ancak. Hiç istemeden bir sorunun tam göbeğine düşmüştüm. Elimden fazla bir şey gelmediğinden üzülüyordum. Bir süre sonra kumsaldaki balığın üzerine su dökülmüşçesine biraz rahatladı. Kesik kesik içini çekiyordu kendine geldiğinde Latifecik. Sonra yaşlı gözleri gözlerimin içindeydi yalvarırcasına. "Söylediklerini yapmadın mı sanki? Onca yılın kadınıyım. Onca çocuğun annesiyim. Daha orgazm nedir bilmiyorum ben. Ne? İşte doktor da duyunca Sencile'nin bön bön baktı yüzüme dedi. Acımış olmalı ki sonra Hasan'la konuştu. Oradan ayrılır ayrılmaz başladı. Böyle şeyleri orospu kadınlar ister. Sen de diye başımın etini yedi durdu yol boyu. Benim de onun kadar. Sen de kalkmışsın böyle bir adamla. Latifecik çamurun içine titreyerek çömelmiş, yorgun hayvan gibi öfkenin içinde debeleniyordu. Afalladım. Anılar belleğimin sınırlarında kendini anımsattı. Yıllar önceydi. Bir arkadaş toplantısındaydık. Yine buna benzer konulardan söz ediliyordu. Laf olsun diye, hanımlar, eşiniz yatak odasının dışında sizi dostça ve sevgiyle ne zaman kucakladı diye sorunca, kadınlar etlerinden et koparmışım gibi irkildiler önce. Sözlerimle içeri bir çığ düştü sanki. Herkes altında kalmış gibiydi. Odanın içinde seyrana çıkanı Ayaz Paşa'nın soldurduğu benizlerde gördüğüm ifadeyi asla unutmadım yıllar geçmesine karşın. Bön bakışlar gözlerimin içine hücum etti ve şimdi bu yakışıksız soruyla keyfimizi kaçırmanın alemi var mı derken verdikleri yanıtları anımsıyorum da kimisi göz ucuyla baktıkları geçmişlerinden gelen ilgisizlikle o eskidendi, evliliğin ilk yıllarında derken kimisi de üstün körü yaşadıkları deneyimleriyle dur bir düşüneyim ne zamandı diyor. Kimisi ise umursamaz bir umursamayla onun modası çoktan geçti canım. Sen hayal aleminde yaşıyorsun diyor. Beni tiye alıyorlardı kendilerince. Görüştük uzun süre ancak hanımların o günkü yanıtlarından da Latife'nin bugün anlattıklarından da anlıyorum ki kadınlarımızın çoğu doğru dürüst, kendilerine de yazıktı, eşlerine de diye düşüncelerimin derinliklerinde gezinirken onun acılı sesi dalgınlığımın yüzünü tırmaladı birden. Görüyorsun ya dedi, kadınlığımı yaşamak istemem bile suç. Övgün kış aydınlığı gibi yüzündeki sırnaşık bir hüzünle gülümsemeye çabalıyor fakat beceremediğinden acı acı sırıtıyordu. Ona bakıp üzülme ne acıdır ki erkek için sınırsız özgürlük olan kadın içinse bir tabu. Cinselliği bize ayıp, günah, çirkin, kötü, pis diye anlattılar hep. Toplumda, törelerde, ailede, yasalarda dürtülerini bastırmayı öğretti kadına. Böyle eğitilen sen, elbette güdük yaşayacaksın dürtülerini. Sözlerimden sonra süt gibi kabarıp taşan öfkesiyle delirdi adeta. Kime kızıyordu ki? Topluma mı, törelere mi, yasalara mı, kocalara mı, kendine mi, eğitime mi bilmiyordum. Mutluluğu kalın bir sesin altında kalan dostumun yanında biraz daha oturup ayrıldım. Bugün duyduklarımdan sonra devinimsiz bir duygu kaplamıştı her yanımı, sersemledim. Sadece bizim kadınlarımız mı böyle? Sanmam. 3 aşağı 5 yukarı dünyanın pek çok yerinde bu yüzden kadınlar çok acı çekiyor. Aradan bir hafta ya geçti ya geçmemişti ki Latife aradı. Tınısında uçarı bir sevinç yankılanan bir sesle ''Sevdiğin yemekleri yaptım, çık gel hadi'' diyordu. Sesi diri, konuşması canlıydı. İçimden mutluluk insanın varlığını gezdirmesi, var olduğunu bilmesidir. Ne oldu acaba? Demek ki evlilik böyle takas tukas giden bir şey diye düşünmekten kendimi alamadım. Hazırlanıp evden çıktığımda kül rengi gökyüzünden düşen solgun güz aydınlığının üzerime yansıması, binbir renge boyanmış yaprakları önüm sıra sürükleyen güz yelini yüzümde hissetmek mutlu etti beni. Birkaç dakika sonra ondaydım. Bana kapıyı açtığında gözlerime inanamadım. Vay canına, Latife her zamanki gibiydi, gülümsüyordu, sabırsızdı. Ayakkabılarımın bağını çözerken dayanamadı ve ''Hasan'ı Amerika'ya gönderdik'' dedi heyecanla. ''Yok ya, nasıl başardın?'' Odaya doğru yürürken soluk soluğa neşeyle anlatıyordu. ''Amerika'daki akrabalarımın yanına, sağlığıma kavuşuncaya dek birkaç yıl kalacak. Oralarda isteklerini rahatça gerçekleştirebilir. Bu arada ben de tedavi olacağım. Sonra her şey eskisi gibi olacak. Ne güzel değil mi?'' Anlattıklarıyla aptallaşmıştım. Yüzüne baka kaldım. Son sözü bönlüğüme bir şaplak gibi indi ve ona söyleyemedim. İçimden de acaba sen eski sen misin ki her şey eskisi gibi olacak? İnsan enayilikleri yüzünden vurulur hep diye geçiriyordum. Yine de hayırlısı istenirse çözüm bulunabilirmiş dedim. İştahla yemeğimizi yedik. Neşe içinde kahvemizi içtik. Dostumun mutluluğu benim de mutluluğumdu. Gece geç vakte kadar oturduk. Sonra da evime döndüm. Günlük yaşamın birbirine zincirlenmiş gibi geçip giden tek düze akışına kendimi bırakmıştım. Bu olayın üzerinden 3-4 ay yelli yağmur gibi geçip gitmişti. Sabahla buluşmaya nazlanan uzun bir gecede derinden derine gelen telefon sesiyle bölündü uykum. Göz kapaklarımı zorlukla araladım. Başucumdaki lambayı yakar yakmaz saate takıldı gözüm. Oo, gece yarısını çoktan geçmiş. Hayırdır inşallah, bu saatte kim olabilir derken uykulu belleğim endişeyle ürperdi. Delicesine çarpan yüreğim korkuyla titredi. Heyecanla ahizeye uzandım. Telefonda insanlık dışı, inleyen, ne söylediği anlaşılmayan kısık bir kadın sesi soğuk gibi uykulu kulaklarıma saldırdı. Aptallaştığımdan kimsiniz diye soramıyordum. Gece tehlikelidir, insanın ruhunu alt üst ederdi. Benim de belleğimin derinliklerinde gizlenen korkuyu yanardağ gibi patlatmış, yüreğime kor düşürmüştü. Nefesim göğsüme sığmıyordu ki neden sonra telefondaki vızıltıyı tanıdım. Latife. Tanımakta zorlandığım bu dokunaklı ses onundu. İçime bir kurt düştü. Gecenin bu saatinde neden arıyordu? Bir şey mi oldu acaba diye hepten telaşlandım. Yalvaran bir sesle sadece gel diyebildi usulca. Uykum dikiş tutmayan yaralayın açıldı. Eteklerim tutuştu. Yataktan yay gibi fırladım. Palas pandıras giyinip tüm korkularımdan arınarak kendimi dışarı attım. Bir taksiye bindim. Kül rengi gökyüzü altında uzayıp giden kent manzarasının kırık çizgilerini geride bırakıp hızla ona doğru gidiyordum. Bu kısa gece yolculuğunun anısı belleğimden uzun süre silmeyecekti sanırım. Kapısının zilini çalarken bir yabancı gibi duyumsuyordum kendimi. Soğuktan ziyade heyecandan titrediğimi fark etmiştim. Kalbim 2 kilometre öteden duyulacakmış gibi gümbürdüyordu. Kapı açıldı, eşikte görünen Latife perişandı. Narin gövdesi sallanıyor, solgun yüzündeki acı ve gözyaşları kendi cehenneminden geldiğini fısıldıyordu bana. Yüreğim yerinden oynadı. Şaşkınlığın burgacında döndüm bir an, savruldum. Bereket versin kendimi çabuk toparladım. ''Bu ne hal? Ne oldu?'' dedim. Yanıt vermedi. Sessizliğinin altında karanlık bir şeyler sezdim. Düşünce ve acı bir yaşamı yaptığı gibi yıkardı da. Onu da yıkmıştı keder. Duygularım isyan bayrağını açmışken sordum. Sorduğuma soracağıma bin pişmandım. İki gözü iki yeşil çeşmeydi. Çağlayanlar gibi akıyordu sanki. Dur hele dedim. Sakin ol önce. Sonra salona geçtik. Kendine bile yabancı gelen inilti bir sesle Hasan deyip yutkundu. Sonra birkaç saat önce telefon etti diye anlatmaya devam ettik kesik kesik. Ben burada evlendim dedi. Boşanmazsan oraya gelince ya nikah ya canını. Evlendiğim kadının bilmem neresi taş gibi diyerek telefonu yüzüme pat diye kapattı. Neler söylüyordu Latife? Kulaklarıma inanmıyordum. Ben kendi içime kıvrılmışken o hıçkırıklarla sarsılıyordu. Kısacık sürede yüzü ne kadar da incelmişti böyle. Zamanın damıttığı acılardan geçen Latifeciğin rengi solmuştu. Aklıma gelen ilk şey eline bir sigara tutuşturmak oldu. Çakmağı yakarken enik onu kendimi toplamıştım. Yak hele dedim, sakin ol. Kendini bu kadar hırpalama. Ne yapacağımızı serin kanlılıkla düşünelim. Sersemlememe karşın kendiliğinden ağzımdan çıkan sözlerime ben de şaştım. Yine de duyduklarım karşısında incelmiş insan benim baş kaldırmıştı. Öfke kırbaç gibi şakladı içimde. Hayır, bir koca bu kadar zalim olamaz diyordum içimden. Hasan'a karşı kızgınlığım içime önce sancılı yağmur taneleri gibi seyrek seperdek düştü. Sonra hızlandı, takırdamaya başladı. Bre akılsız herif, ne istersin bu zavallıdan? Sayesinde el içinde adamdan sayıldın. Köyünde kalıp denginle evlenseydin ya. Buldun da bunuyor musun a öküz? Evlenince başın göğe mi erecek? Desteğe şefkate gereksinmesi varken yaptığına bakındı bir kuşu koca olacağın. Böylesi koca olacağına koca dağa taş olaydı ya. Sorunlar böyle mi çözülür akütük diye söyleniyor da söyleniyordum. İçim sıcak bir fırın, dışım soğuk hava deposuydu. Yaşanmış ve yaşanacaklar bir ilkbahar sisi gibi dağıldığında yaşamın çığlıklarından geriye salt acı kalırdı. Ona da dayanılması güç büyük bir acı kalmıştı Hasan'dan. Susuyordum. O da kendi gergefinde kederin binbir renkli nakışını dokuyordu. Acılı gözlerle bana baktı ve üzüntüden kısılmış bezgin ve yitik bir sesle ''Bunu beklemiyordun değil mi?'' dedi. Benden medet beklercesine. Bu durumda ne söyleyebilirdim ki ona? Söyleyeceklerim onarabilecek miydi onun yanısını? Hayır. Ama yine de ''Yoo, başka türlü olsaydı'' dedim, aklından şüphe ederdim. Oysa şimdi ''Üzülme, o anlatma özürlüğünün biridir.'' Sustuk. Dudaklarım sussa da beynim susmuyordu bir türlü. Onu can evinden yaman vurmuş Hasan. Ustalıkla indirmiş darbeyi, düpedüz sırtından hançerlemiş kadınlığını. Böylesi bir koca düşman başına. Bu yaptığı ne insanlıkla bağdaşırdı, ne de paylaşılan onca yılın anısına sığardı. Niçin bu denli acımasızdı Hasan? Kapalı ve baskılı bir ailede büyüdüğünden midir nedir? Duygu ve düşüncelerini incelikle anlatmasını bilmiyordu ne yazık ki. Cinselliği meşru zeminde yaşamaya programlanan beyni bu yüzden mi nikahta nikah diye tutturuyordu? Kanımca tek yol ya dini nikahlı bir eş ya da boşanmaktı onun için. Israrcılığı bundandı sanırım. Sanki Latife farklı mıydı ondan? Hayır. İyi de nasıl söyleyeceğim düşündüklerimi? Delilerin ve bilgelerin korkuları, sevinçleri ve umutları bir değirmene girer gibi varlığımıza girer ve yok olur. İnsan onlara egemen olamaz. Ancak onlarla uzlaşabilirdi. Ben içimdekilerle uzlaşamadığımdan sıkıntılıydım. Dut yemiş bülbül gibi susuyor, konuşamıyordum. Benim yerime Latife konuştu hınçla. Madem ki böyle, ucunda ölüm bile olsa boşanmayacağım, diye tısladı inatla. Eşinden söz ederken sevgiden eser yoktu. Gözlerinde çakan yeşil nefret yıldırımlarında birbirine geçmiş hayat ve ölümün kucaklaşması vardı. İçim sızlıyor, yüreğim eziliyordu. Zira erkeklerin en iyi başardığı iş kendilerine aşık kadınların aşkını nefrete dönüştürmek diye içimden geçiriyor ve ona bakarken burnumdan soluyordum. Ayranım kabardığından mı nedir? Bu kadar yükleniyordum erkeklere. Yargısız infaz mıydı benimkisi diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Hayır, çünkü Latife'ninki yaşantımda tanık olduğum örneklerin ne ilkiydi ne de sonuncusu olacaktı. Daha sonraki günler bu ve buna benzer çok şey yaşadı Latifecik. Kadınlık onurunun aldığı öldürücü darbenin sonunda yatağa düştü can dostum. Belleğinin derinliklerine yerleşmiş gerçek dışı bir açıklığı olan dağınık duygular karmaşasını saklıyordu zihni. Her gittiğimde bugün nasılsın diye sorduğumda her zaman iyiyim bir şeyim yok diyordu. O girişken kadın toplumdan kopunca çekilmiş değirmene döndü. Günler boyu kendi sarmalında dönüp duruyor, solgun ve bezgin sessiz sedasız yatıyordu. Evet, görünüşte bir şey yoktu. Korkarım ki onu hastalık değil, onun hoyratlığı öldürecekti. Günden güne mum gibi eriyordu yattığı yerde. Kaç kez doktora gitmeyi önerdim, reddetti. Derdini anlıyor, çaresini biliyor, ancak ona söylemeye çekiniyordum. Eşinin ihanetine yıllarından geriye sen insan kalabilmesi ve eski kişiliğini koruyabilmesi onun acıya dayanma gücüne bağlıydı. Dayanabilir miydi acaba? Belki. Onu öyle yorgan döşek yatar gördükçe içim sızlıyor, dinliyordu. Ne yazık ki dayanamadım. Bir gün her şeyi göze aldım. Evet dedim. Bir şeyin yok, iyisin. Ama gittikçe sararıp solmaktasın. Kendi kabuğunda kıvrılıp, moral değerlerini para gibi bozdurup bozdurup harcadığının farkında. Gözlerinde sen, neden senin bir arkadaşın yok? Niçin bir dostun olmasın senin de? Sözünü bitirir bitirmez bedenine elektrik verilmiş gibi yerinden zıpladı. Cin çarpmıştı sanki. Yüzü fena dağılır, gözleri kaydı. Beyni boşaldığından yeşilin koyuluğunda korkunç bir boşluk oluşmuştu. Anlıyordum. Zira erkek mi? Yüzü ya patlığa gibi etrafa dağılan hırçın bir sesle bağırdı. Tövbe de! Fena dağılır, nefrete dönüştü. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Erkeklerden ikrah ettim ben. Kadınlık onurunun aldığı görmüş olmalıydım. Karşısında sırıttığımı görünce küplere binmişti bir kez. İndirmek ne mümkün? Tısladı. Kendine sokurdanıp duruyordu. Yumuşacık bir sesle dost sisi gibi dağıldı. Ne bağırıyorsun tabanı yanmış tazılayın. Ben ne doktoru kolok. Önerdiğim, usuma vurduğum olaylarla uğraşması var sonuçtu sadece. Üzdümse kusura bakma. Gönül koyma bana, gıdalılıklarımı unut gitsin. Görüşmek istemezsen de. Onun şu an üzüntüden kurtulup mevsimlerin döngüsüne karışmasını zor başardığı işim. İçini kemiren, onu yakan gururdan sıyrılıp önerimi düşün içimden geçin harcadığının gülenmesi daha zordu. Yakıcı bir sesle sen nerede yaşadığının ya fark bu kadar ya da zira erkektin. Gençliğimde yapmadığımı boyunca çocuklarım olduktan sonra bu yaşta mı yaşadım erkeklere var olsun sana. Bir duyan olsa kadın azmış der. Kıçıma teneke bağlar da günlerce derler. Sözlerim ağrına gitmiş olmalı ki sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Artık kilise papazının vaazını andıran büyük bir olgunlukla eylemin parolası ve birleştirici olayı ben de bağırıyordum. Yeter be! Namus havarisi kesildim başıma. Rüyanda seni kutsal çıkanı kulağım duyuyor benim. Aydan da gelmedim. Toplumu senin kadar ben de tanıyorum. Aklınız başından hiç çıkmıyor. Ben sana sevgiden söz ediyorum, dostluktan. Cenilleyin yatan Latife hışımla doğruldu, yaşamı tepiklemeye başladı, canlandı. Solgun yüzüne renk geldi, gözleri çakmak çakmaktı. Biraz önceki bitkin kadın o değildi sanki. Avının üzerine atılmaya hazırlanan kaplan gibiydi. Cırlak sesi beynimde ötüyordu. Sinirden dili dolaşıyor, söylediklerini zor anlıyordum. Doğru, söylediklerinin yıllarca özlemini çektim ben. Dostluğumuz daha fazla zedelenmeden deyip başını öte yana çevirip sustu. Somurtuyorduk karşılıklı. İkimizin de başı suçlular gibi önümüzdeydi. Bakamıyorduk. Bir yandan da içimi saran pişmanlıkla bir şeyin zamanını ayarlamak, geçmişinde buruk bir reçine gibi sızan acıya karşı ancak varoluşunun bilincindeyken yakalayabildiği anlık gerçekliğe karşı koyan Latife'yi kırmıştım. Koruma içgüdüsüyle mi böyle davranıyordu yoksa kendini dokuz oğlan babası elinde harman yabası gibi mi görüyordu? Yazık. O da el delisiydi. Özünü yatsıyarak el için yaşayanlardan. Devinen zamana karşı derin üzüntü içinde devinemiyordum. İçinde yaşadığı gerçeği kendi sessizliğine kalkan olacağını bildiğinden bunca acıya karşı onu ayaklandı. Bu gülmesine yardımcı oldu. Yüzünde belli belirsiz bir gevşeme vardı. Pusuda bekleyen kahkahaları beklenmedik bir anda odanın içinde bora gibi patlayınca bir tuhaf oldum. Üzüntü gibi gülme de bulaşıcıydı sanki. Kahkahalarla gülüyorduk şimdi. Neye güldüğümüzü bilmeden. Sinir boşanması dedikleri bu olmalıydı. Gülerken bir yandan da yeşil yeşil ağlıyordum. Kendini toplayan ilk ben oldum. Latife'ye dönüp. Bize ne oldu böyle? Delirdik mi yoksa? Baksana anlayacak halimize gülüyoruz derken o katıla katıla gülüyordu. Neden sonra sakinleşti de sahiden biz dedi. Latife'nin aklı almıyordu ağlanacak durumda olduğumuzu. Ben de sorusuna karşılık sence de öyle değil mi? Ne yazık ki evet. Çünkü yetiştirilme tarzımızdan mıdır nedir? Kadınımız da erkeğimiz de mutsuz çoğu kez. Biz toplumun içinde toplum bizim içimizde yaşıyordu. Bu yüzden doyasıya, keşkelerimize üzülmekle, yazıklanmakla tüketiyoruz ömrümüzü. Oysa kimsenin hayatımıza karışmaya hakkı yok. Dar günümüzde yanımızda olmayanların gene hiç mi hiç yok? Dünyaya bir daha gelecek miyiz o halde? Bir şey söylemedi, sadece dinledi Latife. Bir iki dakika sonra da izin isteyip çıktım.